Ayrım 8. Yaratılış. Gore Vidal. Sayfa 109. Çocukluğumda iki hayat sürdüm. Lais ve Zerdüşt'ün takipçisi olan Mecusilerle evde yaşadığım hayat ve okul hayatı. Okulda çağdaşlarım Xerxes ve onun kuzeni Gobrias'ın oğlu Mardonios'la paylaştığım halkada daha mutluydum. Milo dışındaki tüm arkadaşlarım Pers'te. Bazı nedenlerle Hisiaos'un oğulları birinci kısma hiç alınmadı. Bu dışlamanın bu itiraz sahibi adımı memnun ettiğini düşünemiyorum. Askeri eğitimimiz zor olmakla beraber ben bundan sadece Mecusilerin eğitiminin içinde bulunmaması nedeniyle hoşlanıyordum. Ölümsüzler adlı muhafızların en iyileri ders veriyordu. Onlar dünyadaki en iyi askerlerdir. Xerxes'in varlığının farkına ilk defa vardığım sabah benim için bu sabahtan daha canlıdır. Fakat o zaman gençtim. Görebiliyordum. Neyi mi? Mavi beyaz bir gökyüzünün karşısına tutturulmuş altın bir tabağa benzeyen güneşi, koyu yeşil sedir ağacı ormanlarını, tepeleri karla kaplı dağları, kenarlarında kahverengi geyiklerin otladığı sarı tarlaları, tabii ki. Çocukluk renkten ibarettir. Ya yaşlılık, renklerin ve benim için görüntünün de kaybolması. Günlük yürüyüşümüze güneş doğmadan başlardık. İkili sıralar halinde elimizde mızraklarla yürürdük. Ben bir neden bulup Xerxes'le eşleşmiştim. O bana dikkat etmiyordu. Onu yakından incelediğimi söylemeye gerek yok. Bir harem çocuğu olarak Atossa'nın hizbinin Gobrias'ınkine baskın gelmesi halinde bir gün büyük kral olacağını biliyordum. Xerxes uzun boylu, soluk kül rengi gözleri düz bir çizgi halinde birleşen siyah kaşları altında parlayan bir çocuktu. Küçük olduğu için kırmızı yanaklarında koyu altın sarısı halkalar oluşmuştu. Cinsel olarak da yaşına göre erken olgunlaşmıştı. Eğer Xerxes kaderini bilseydi ona ihanet etmezdi. Davranışları açısından büyük kralın diğer birçok oğluna benziyordu. Çekici bir gülümseyişi vardı. Çoğu insanın aksine dişlerini hiç göstermezdi. Ne ben onunla konuştum ne de o benimle. Öğlen vakti orman içindeki bir su kaynağının yanında durmamızı emrettiler. Su içmemize izin verildi ama her nedense bir şey yemememiz söylendi. Diğerleriyle birlikte yosunlar üzerinde uzanmaktansa ormanın içinde gezinmeyi yeğledim. Yeşil defne ağaçları birden ayrıldı. Bir burun ve kıvrık sarı dişler gördüm. Elimde mızrak donmuş kalmıştım. Hayvanın koca bedeni defne ağaçlarını kırıyordu. Bu bir erkek domuzdu. Kokumu alan hayvan durdu ve bir iki adım geriledi. Hiç şüphesiz en az benim kadar ürkmüştü. Fakat her nedense garip dairesel bir hareketle döndü ve saldırdı. Havaya fırladım. Tekrar yere düşmeden nefesimin kesildiğini fark ettim. Nefes alamasam da en azından işitebildiğimi fark edinceye kadar öldüğümü sandım. Xerxes mızrağını hayvanın boynuna daldırdığında domuzdan sanki bir insan çığlığı çıktı. Kanlar içindeki domuz defne ağaçlarının arasına dalıp orada sendeledi, düştü ve öldü. Bütün bunlar olurken ben de ilk düzensiz nefesimi aldım. Herkes Xerxes'i tebrik etmek için koştu. Hiç kimse bana aldırış etmedi. Bereket versin ki yaralanmamıştım. Aslında Xerxes'ten başka kimse bana aldırmazdı. Umarım iyisindir dedi bana bakıp gülümseyerek. Ona baktım ve hayatımı kurtardın dedim. Biliyorum dedi. Oldukça gerçekçi davranıyordu. Bu noktada söyleyebileceğimiz çok şey olduğundan hiçbirimiz başka bir sözcük söylemedik veya o olaydan bir daha söz etmedik. Yıllar geçtikçe bir insanın başka birisinin hayatını kurtardığında kurtardığı adama karşı bir tür sahiplik hissi duyduğunu fark ettim. Xerxes'in beni hususi arkadaşı olarak seçmesini başka türlü açıklayamam. Ormandaki maceramızdan kısa süre sonra onun ısrarı ile prenslerin dairesine alındım. Lais'i ziyaret etmeyi sürdürdüm ama artık onunla kalmıyordum. Xerxes'e yakın olmam onu memnun ediyordu ya... Da en azından o böyle söylüyordu. Yıllar sonra bana arkadaşlığımızın onu tasalandırdığını söyledi. O günlerde herkes Dara'nın yerine Artabazanes'in geçeceğini düşünüyordu. Eğer bu gerçekleşmiş olsaydı Xerxes bütün arkadaşlarıyla birlikte idam edilecekti. O zaman herhangi bir tehlikenin farkında olup olmadığımı bilmiyorum. Xerxes'in arkadaşlığı oldukça eğlenceliydi. Ona her şey kolay geliyordu. Usta bir biniciydi. Her türlü silahı ustalıkla kullanabiliyordu. Mecusilerin bize verdiği derslerle pek ilgilenmese de kolayca okuyabiliyordu. Yazabildiğini ise sanmıyorum. Her yıl mevsimler değiştikçe büyük kralın peşinden Sus'tan Ekbatana'ya, oradan Babil'e gidiyor, sonra yine Sus'a dönüyorduk. Xerxes ve ben Babil'i diğer başkentlere tercih ediyorduk. Bunu hangi genç adam tercih etmezdi ki? Birer öğrenci olarak hayatımız tamamıyla ordu subayları tarafından kontrol ediliyordu. Meclisler ve harem ağaları aynıydı. Saray da hangi şehirde kurulursa kurulsun yine aynı saraydı. Saray okulu da öyle. Büyük babamın gümüş madenlerinde çalışan kölelerinden daha özgür değildik. Fakat Babil'deyken Dara'nın sarayının katı sınırlar ötesinde gerçekten harika bir hayatın var olduğunu farkındaydık. Xerxes, Mardonius ve ben saray Babil'de değilken şehri ziyaret etmenin nasıl olacağını arzulu bir şekilde merak ediyorduk. 19. yılımızda emelimize ulaştık. Mardonius Dara'nın çok sever göründüğü zeki bir gençti. Sever göründü diyorum çünkü Dara'nın herhangi biri hakkında gerçekten ne hissettiğini kimse bilemezdi. İnsanları ustalıklı biçimde kullanırdı ve vahşi bir çekiciliği vardı. Ayrıca ne yapacağını da kimse kestiremezdi. Dara, Mardonius'un babasının en hafif deyimiyle zor bir adam, potansiyel bir rakip olan Gobryas olmasından etkileniyordu, hiç şüphesiz. Sonuçta Dara'nın zihni hem baba hem de oğulla çok meşguldü. Büyük kral yaş gününde kraliyet ailesinin üyeleri ve yakın akrabaların huzurunda töreye göre başını yağlar ve yakınların isteklerini yerine getirir. Sus'taki o yıl gül suyu dolu gümüş ibriği Xerxes tutuyor ve Mardonius da Dara'nın sakalını ve saçını ipek bir bezle kuruluyordu. Sana ne bağışlayabilirim Mardonius, büyük kral, yıl dönümlerinden ve herkesin önceden sezdiği ölümden nefret etmekle beraber iyi günündeydi. Yeni yılın 3. ayında Babil valiliği büyük kral. Protokol gereği büyük kralın şaşırmaması gerekiyordu. Ancak Xerxes bana babasının açıkça hayrete düştüğünü söyledi. Babil? Neden Babil? Ve neden yalnızca bir aylığına valilik? Fakat Mardonius cevap vermedi. Tek yaptığı Dara'nın ayaklarına kapanmaktı. Bu törensel pozisyonun anlamı kölenizim, bana istediğinizi yapabilirsinizdi. Dara Mardonius'a sert sert baktı. Sonra kalabalık salonda gözlerini gezdirdi. Hiç kimse ona doğrudan bakamamakla birlikte Xerxes bakardı. Dara oğluyla göz göze geldiğinde Xerxes gülümsedi. Hayatımda bu kadar alçak gönüllü birini daha görmedim dedi. Dara şaşırmış gibi görünerek. Tabii ki bir ay içerisinde de birçok servet oluşturulmuştur ama kesinlikle Babil'de değil. Para söz konusu olunca siyah saçlı insanlar biz Perslerden daha zeki. Eğer isteğimi kabul ederseniz ben de onunla gideceğim dedi Xerxes. Mardonius'un erdemli kalmasını sağlayacağım. Peki senin erdemine kim göz kulak olacak? Dara ciddileşmişti. İzin verirseniz Cyrus Spitama efendim. Bunu sizden dilememi istemişti benden. Xerxes Mardonius'tan iyi ders almıştı. O bizim dini eğitimimizle ilgilenecek. Cyrus Spitama, Bel Marduk başrahibini hakikat yoluna döndürmeye yemin etti. Mardonius sofulaşmıştı birden. Bir oyunun kurbanı gibiymişim geliyor bana. Ama bugün de kralların davrandığı gibi davranmalıyım. Gobryas oğlu Mardonius, yeni yılın 3. ayında Babil şehrini idare ile görevlendirildin. Xerxes'e Cyrus Spitama sana eşlik edecek. Fakat neden 3. ay? Tabii ki Dara kafamızdakileri tam olarak biliyordu. Fırat'ın yukarısındaki bahçeler çiçeklenmiş olacak. Büyük kral dedi Mardonius. Bu yılın en güzel zamanlarından biri. Kralın 3. ayda Sus'tan yüzlerce mil uzakta olacak olması da onu ayrı bir güzel yapıyor değil mi? Diyerek güldü Dara. Bu hayatın sonuna kadar sürdürdüğü halk tabakasına ait bir alışkanlıktı. Ben bunu hiçbir zaman aşağılayıcı bulmadım. 9. Babil güzel olmaktan çok boğucu bir yer. Her şey Fırat çamurundan fırınlanmış donuk renkli tuğlalardan yapılmış. Fakat saray ve tapınaklar Mısır'daki oranlara sahip ve tabii ki o günlerde şehir duvarları şehir sakinlerinin de her zaman hatırlattığı gibi dört atlı bir arabanın siperler üzerinde tam bir dönüş yapabileceği genişlikteydi. Bununla birlikte duvarlar üzerinde herhangi türden bir atlı araba ya da ona benzer bir şey hiç görmedim. Hiç muhafız da yoktu. Bu o günlerde büyük kralın barış ortamını yansıtıyordu. 300 yıldan daha uzun bir süredir var olan şehirle ilgili olarak garip şekilde akıldan hiç çıkmayan bir şey vardır. Babil savaşlar sırasında sık sık harabeye dönüşmekle birlikte kısaca siyah saçlı insanlar olarak bilinen şehir sakinleri onu her zaman öncekinin aynı olarak yeniden inşa eder veya bize böyle söylüyorlar. Şehir hızla akan, karanlık Fırat sularıyla neredeyse eşit şekilde ikiye bölünen muazzam bir meydanın merkezindedir. Babil bir dış, bir iç duvar ve su dolu bir hendekle çok iyi korunmaktadır. Fakat Dara şehri ikinci defa almak zorunda kaldığında dış duvarın bir kısmını yıkmıştı. Yıllar sonra Xerxes şehirdeki bir isyanı bastırdığında duvarların tamamını yıktı ve hendeyi doldurttu. Babillerin artık bize sorun çıkarabileceğini sanmıyorum. Bu kara saçlı insanlar yaratılış olarak tembel, şehvete düşkün ve yumuşak huyludur. Yüzyıllarca oldukça yozlaşmış ve karmaşık bir rahipler sınıfı tarafından yönetilmişlerdir. Zaman zaman bir tapınağın rahipleri halkı diğer tapınağın rahiplerine karşı ayaklandırmış ve sanki yaz fırtınası gibi bir şiddet ortaya çıkmış ve yine bir yaz fırtınası gibi kısa sürede yatışmıştır. Fakat zaman zaman ortaya çıkan bu karışıklıklar yöneticileri sıkıntıya sokmuştur. Bir Babilli olarak doğmadığıma memnun olmakla birlikte yeryüzündeki hiçbir yerin, gençlerin, özellikle de sade Pers terbiyesiyle yetişmiş olanların tüm zevklerini tatmin edemeyeceğini söylemeliyim. Güneş batarken ismini hem kadın hem erkek olması dışında Anahita ya da Afrodit'ten farkı olmayan bir tanrıçadan alan İştar kapısından geçtik. İster kadın isterse erkek kılığında olsun, İştar cinsel olarak tatmin olmaz biridir ve tüm şehre rengini verir. İştar kapısı gerçekte iki kapıdır. Biri dış, diğeri ise iç duvardan geçer. Muazzam büyüklükteki kapılar mavi, sarı ve siyahla sıralanmış seramiklerle kaplıdır ve içlerinde ejderhaların da bulunduğu her türden garip ve korkunç hayvanlar tasvir edilmiştir. Bunun oluşturduğu etki güzel olmaktan çok korku vericidir. Şehrin her birine bir tanrı ismi verilmiş, 9 kapısından en önemlisi İştar kapısıdır. Çünkü bu kapı doğruca tapınakların, sarayların ve hazine dairelerinin bulunduğu Babil'in sol cenahına açılır. İlk kapıdan girer girmez Mardonius, şehrin gerçek valisi ve mahiyeti tarafından karşılandı. Açık nedenlerle Xerxes ve benim kimliğim gizli tutuldu. Bizler sadece 3. ay valisinin arkadaşlarıydık. Ekmek ve su ikram töreninden sonra bize geçit resmi yolu boyunca eşlik ettiler. Etkileyici bulvarın iki yanına kalın kireç taşı bloklarından güzel kaldırımlar yapılmıştı. Yolun her iki tarafında bulunan binaların duvarları, üzerlerinde aslan resimleri olan seramiklerle kaplıydı. Yolun sol tarafında bir şeytan, tanrıya yapılan bir tapınak, sağda ise yöre insanlarına göre Kral Nebukadnezar tarafından 15 gün içerisinde inşa ettirilen sözde yeni saray bulunuyordu. Babil'in kahraman krallarının sonuncusu olan Nebukadnezar, Mısırlıları Asya'dan çıkarmış, Sur ve Kudüs şehirlerini de işgal etmişti. Maalesef o da bütün diğer Babil'ler gibi dini açıdan çılgın sayılabilirdi. Başka seçeneğin de olmadığını söyleyebilirim. Bel Marduk rahipleri şehri kontrol etmektedir. Nitekim hiçbir kral bir rahip gibi giyinmeden ve Bel'in ellerini tutmadan, yani büyük tapınaktaki altın Bel Marduk heykelinin ellerine dokunmadan kral sayılmazdı. Cyrus, Kambises, Dara ve Xerxes Bel'in ellerini tutmuştu. Nebukadnezar son günleri kurban keçisi gibi göründüğü dini ayinlere katılmakla geçiyordu. Bir defasında el ve ayakları üzerine çömelerek kraliyet bahçelerinde çimen yemişti. Fakat alıştığımız keçilerin aksine hiçbir zaman gerçekten kurban edilmiyordu. Babil'i ziyaretimizden 50 yıl kadar önce çıldırarak ölmüştü. Ondan söz etmekten hoşlanmayan hiçbir Babil'i görmedim. Onların son gerçek kralıydı. Bu arada Sipitama ailesi gibi kadim Keldani soyundan geliyordu. Nebukadnezar'ın ölümünden 30 yıl sonra silik bir şahsiyet olan Nabonidus isimli son kralı sürgün eden Uluslararası Tüccar ve Sarraflar Birliği'nin oluşturduğu Rahip Karşıtı Parti Cyrus'u Babil'e çağırdı. Çok garip bir adam olan Nabonidus sadece arkeolojiyle ilgilendiğinden genellikle Babil'de değil şehir dışında Sümer'in kayıp şehirlerini arama kazılarında bulunurdu. Kralın kendini tamamıyla geçmişin kalıntılarını kaptırması nedeniyle rahipler mevcut şeylerin yönetimini üzerlerine aldı. Devleti yönettiler ve onun yıkılmasını ya da daha doğrusu Cyrus'a geçmesini sağladıkları için parlak günlere terk ettiler. Yeni sarayda bize harika daireler tahsis edildi. Odalarımızın tam altında şehrin sol ve sağ kıyılarını birleştiren taş bir köprü vardı. Köprünün ahşap kısımları her gece hırsızların bir yandan öbür yana geçmesini engellemek için yukarı çekilirdi. Nebukadnezar nehrin altında bir tünel yaptırmıştı. Bu harika mühendislik eseri 20 fit genişliğinde ve yine o yükseklikteydi. Fırat'tan sürekli sızan su nedeniyle döşeme ve duvarlar endişe verici tarzda çamurluydu. Hava ise sadece arabaları çeken öküzler değil, yolcuların kiraladığı zifli meşaleler nedeniyle de kirliydi. Diğer tarafa geçerken nefesim kesildi. Xerxes de sanki diri diri gömüldüğünü sandığını söyledi. Bununla beraber tünel yarım yüzyıla yakın bir süredir herhangi bir kazaya neden olmadan kullanılmaktadır. Dairelerimiz yeni sarayın en üstünde, şehirden yaklaşık 4 kat yukarıdaydı. Merkezi bir revaktan Babillerin deyişiyle bir ziguratın güzel görüntüsünü seyredebiliyorduk. Bu özel ziggurat gök ve yerin temeli olarak biliniyordu. Bu dünyanın en büyük yapısıdır. Mısır piramitlerinin en büyüğü bile yanında cüce kalır ya da Babiller böyle söylerler. Mısır'a hiç gitmedim. Küp şeklindeki 7 kocaman tuğla blok birbiri üzerine konulmuştur. En büyüğü temel, en küçüğü ise tepedir. Piramit şeklindeki bu yapının etrafında bir merdiven dolanmaktadır. Her kat farklı bir tanrıya adandığından her biri buna göre boyanmıştır. Ay ışığında bile farklı güneş, ay ve yıldız tanrılarının hayalet gibi parlayan mavilerini, kırmızılarını ve yeşillerini görebilirsiniz. Ziguratın yanında Bel Marduk tapınağı bulunmaktadır. Bu çamur boyalı muazzam bir yapılar ve tozlu avlular kompleksidir. Tanrı odasına açılan yüksek bronz kapıları saymazsak, tapınağın öyle fevkalade özel bir dış güzelliği yoktur. Aslında tapınağın dikkate değer bir tek özelliği vardır, o da 3000 yıl öncesinden bugüne kadar değişmeden gelmesidir. Bu şehrin gerçek tanrısı ya da ruhu taklit edilmezliktir. Hiçbir şeyin değişmesine izin verilmez. Babil'e çok az sayıda Atinalı'nın ziyaret etmesi acı bir şey. Zamanın uzunluğu ve bizim önemsiz günlerimizin kısalığını görerek belki alçak gönüllülüğü öğrenebilirler. Bu kadar çok tarihin huzurunda, kara saçlı insanların dünü ve bugünü çok canlı biçimde yaşadıklarına hiç şüphe yok. Her şey bir yana, Babil, itirazları bastırmak için iyi düşünülmüş bir yer. Büyük krallarımızdan hiçbiri sarayını orada kurmaktan hoşlanmaz. Cyrus'tan bu yana her sene gerçekleştirilen uygulamayı son olarak kesintiye uğratan Xerxes oldu. Şehrin valisi bize yeni sarayın yukarısındaki bahçelerde bir ziyafet hazırlatmıştı. Bu ünlü bahçeler Nebukadnezar için yapılmıştı. Mühendisler önce 6 fit derinliğindeki toprağı taşıyacak sağlamlıkta büyük sütunlar inşa ettiler. Sonra bütün yerler içerisinde Ekbatana'ya özlem duyan bir kraliçeyi mutlu kılmak için ağaçlar ve çiçekler dikildi. Sonra mekanik pompalar kuruldu. Fırat'tan gece gündüz aralıksız olarak çekilen kovalarca su bu yüksek bahçeleri beslemektedir. Sonuç olarak yazın en hararetli günlerinde bile bahçeler yeşil ve serindir. Hurma ağaçlarıyla çevrili bir sarayın tepesinde bir çam korusunda oturmak başka hiçbir şeye benzemeyen bir zevktir. Hayatımızda ilk defa özgür kalmıştık. O geceyi şimdiye kadar geçirdiğim en büyülü gece olarak hatırlıyorum. Gümüş rengi ay ışığında görünen mor salkımlar altında sedirlere uzandık. Bugün ne zaman mor salkım koklasam Babil'i ve gençliğimi hatırlarım. Hayır Demokrit, gümüşün görüntüsü veya hissi hafızayı ateşlemiyor. Ben ne bir tüccar ne de bir tefeciyim. Şehrin valisi altın rengi bir türban giyiyor ve fil dişi bir değnek taşıyordu. Xerxes'in kim olduğunu bilmesine rağmen büyük kral ve oğullarının çok sık olarak isimlendiği korkuyu bastırmasını bildi. Çok ihtimamlı bir ev sahibi olarak bize işler sanatlarında iyi eğitim görmüş bir düzine kız hazırladı. Satrap Zoprius, nehrin yukarısındaki evinde genç efendiler dedi. Vali, birkaç aydır hasta. Yoksa sizi karşılamaya gelirdi. Ona iyi dileklerimizi ilet dedi Mardonius. Büyük bir zevkle vali rolünü oynuyordu. Biz ise saray geleneğini takip ederek ona yaltaklanıyor gibi yapıyorduk. Daha sonra satrap tarafından kabul edilmediğimiz için şanslı olduğumuz konusunda anlaştık. Çünkü büyük kralın arkadaşlarını öpmek zorunda kalacaktık. Ve tabii Zopirus'un dudakları, burnu ya da kulakları yoktu. Dara Babil'i ikinci defa kuşattığında şehir ona yaklaşık 2 sene dayandı. Zopirus soylu altılıdan birinin oğlu ve Pers ordusunda subaydı. Zopirus sonunda Babil'in alınmasının kral için ne kadar önemli olduğunu sordu. Bu bana göre 19 aylık bir kuşatmadan sonra gayet basit bir soruydu. Dara şehrin kendisi için çok önemli olduğunu itiraf ettiğinde Zopirus büyük krala Babil'i hediye edeceğini söyledi. Zopirus bir kasap çağırttı ve ona kulaklarını, dudaklarını ve burnunu kesmesini emretti. Sonra Babillere döndü ve mahvolmuş başını işaret ederek "Bakın, büyük kral bana ne yaptı?" dedi. Tabi herkes ona inandı. Bu durumda nasıl inanılmazdı ki? Zopirus en sonunda şehri yöneten rahipler meclisine çağrıldı. Yiyecek stoku yetersiz kaldığında onlara askerlere yetecek miktarda erzak artırmak için kadınların çoğunun öldürülmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine 50 bin kadın öldürüldü. Sonra bir gece Babiller dini törenlerinden birini kutlarken Zopyrus, Nannar kapısını açtı ve Babil bir defa daha ele geçirilmiş oldu. Dara'nın adaleti gecikmedi. 3000 erkek duvarların dışında çarmıha gerildi. Birçok kapı ve dış duvarın bir kısmı yıkıldı. Dara şehrin nüfusunu yeniden artırmak için dünyanın çeşitli bölgelerinden binlerce kadın getirtti. Ziyaretimiz sırasında bu yabancı kadınların işleri yaptığını ve şehir nüfusunun çoğunun 16 yaşın altında olduğunu gördük. Dara geleneğin gerektirdiği şekilde Bel Marduk'un ellerini bir defa daha tuttu ve bir defa daha Babil'in meşru kralı oldu. Sonra Zopyrus'u ömür boyu satrap yaptı. Ne gariptir ki birkaç gün önce Agora'da torununa rastladım. Bana bir tüccar olduğunu ve artık Pers olmadığını söyledi. Ona Dara'nın Cyrus'tan bu yana en büyük Pers olarak isimlendirdiği adamın torun olarak kalacağını söyledim. İyi ama dedelerimizden sorumlu değiliz. Oldukça tuhafsa da bu torun Zopyrus ismini taşımaktadır. Son zamanlarda en iyi Pers generali olan Megabizus'un oğludur. Mardonius neşeli bir haleti ruhiye içerisinde kraliçe Nitokris'in hazineleri nerede diye sordu. Yemin ederim ki mezarında değil efendim dedi vali. O kadar ciddi görünüyordu ki gülmekten kendimizi alamadık. Büyük kralın da keşfettiği gibi Xerxes kadeh kadeh bira içerdi. Tanıdığım tüm insanlardan daha çok içer fakat bunu daha az gösterirdi. Şunu da belirtmediğim ki 19'unda dikkat çekici derecede yakışıklıydı. O gece ay ışığı altında soluk gözler ay taşlarına benziyordu ve yeni çıkmış sakalı İskitya tilkilerinin kürkü gibiydi. Nasıl oldu da bir kadın bu ülkenin hakimi oldu? Çünkü efendim, kraliçelerimiz Mısır geleneklerine göre erkek gibi davranırlardı. Tabii ki tanrıça İştar da hem kadın hem de erkektir. Onun tapınağını görmek isteyeceğiz dedi Xerxes. Belki de ünlü hazine orada gömülüdür dedi Mardonius. Geriye baktığımda Dara'nın gençlik ateşiyle dopdolu Mardonius'u nasıl anladığını görebiliyorum. Dara'nın bir ay kadar kısa bir sürede büyük bir servetin ele geçirilmesiyle ilgili olarak yaptığı şaka ciddi bir niyete dönüşmüştü. Büyük kral daha o zaman benim yıllar sonra öğrendiğim bir şeyi, arkadaşım Mardonius'un para konusunda hırslı bir adam olduğunu biliyordu. Xerxes, kraliçenin şehir kapılarının birinin üstünde olan mezarına bakmak istedi. Kapının iç duvarında şu cümle kazılıydı. Gelecekte ülkemin yöneticilerinden birinin paraya ihtiyacı olursa mezarımı açsın. Dara paraya her zaman ihtiyacı olduğundan kraliçenin mezarının açılmasını emretti. Mezarda bal mumuyla korunmuş cesetten başka bir de taştan bir kitabe bulunuyordu ve üzerinde şunlar yazılıydı. Eğer daha az açgözlü ve az ihtiraslı olsaydın mezar hırsızı durumuna düşmezdin. Dara kraliçenin cesetini kendi elleriyle Fırat nehrine attı. Bu akıllıca bir iş değildi ama çok kızmıştı. 8. ayrımın sonu sayfa 122.